Natürota.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Kültür Otağı programından merhabalar değerli dinleyenler. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram. Ve her zamanki gibi program konuğumuz, daimi konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Dilek Türk Yılmaz. Dilek Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Bugün Tuva Türklerini konuşacağız. Tuva Türk'ü soydaşımız Slava. Moskova'dan seslenecek. Dinleyelim bakalım.
Sevgili dinleyiciler, adım Slava, soyadım Mının Oğul. Herkese Türklerin ata toprakları olarak bilinen Altay, Sayan ve Ötüken dağlarının eteklerinden selamlar, hürmetler ve merhabalar. Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için teşekkür eder. Akraba ve kardeş Türk halklarının tarih ve kültürüne olan ilginizden dolayı büyük mutluluk ve onur duyduğumu dile getirmek isterim. Konya Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Toplam güzelim Türkiye'mde 6 yıl kaldım. İlk senemde Türkçe kurslarına gittim. 2000-2004 arasında da üniversitede okudum. Mezun olduktan sonra 2004'ten beri Moskova'da yaşıyorum. İlk başta Türk şirketlerinde çalıştım ben. Son birkaç yıldır yine Türklerle çalışıyorum ama özel girişimci oldum. Kendi işimi yapıyorum.
Evet, Slava'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize ses kaydını gönderdi. Aslında iki hafta önce kendisini dinleyecektik. Fakat tabii ki bazen uzayabiliyor. 30 Ocak Salı günü, ad günüydü, doğum günüydü. Hayırlı seneler diliyoruz yayın ekibimiz olarak. Hocam hemen dönelim. Tuva Türklerinin kimlerdir, nerede yaşarlar?
Evet, şimdi uzaklardan bir ses bize Tuva Türk'ü bir arkadaşımız Türkiye Türkçesiyle seslendi ama normalde Tuva Türkçesi konuşan bir Türk kendisi.
Evet ve çok da güzel konuşuyor
çok Türkçeyi. Çok da güzel bir Türkçe, Tuva Türkçesi. Şimdi Türklerden bahsederken biz ilk programlarımızda demiştik ki çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır Türkler. İşte Tuva Türkleri de onlardan biri, bir kol, Türklerin bir kolu. Rusya Federasyonu içerisinde yaşıyorlar. Özel bir cumhuriyet aslında. 170 bin kilometre karelik bir alana yerleşmiş durumdalar. Kızıl şehri başkenti. Bunları neden söylüyoruz? Belki dinleyicilerimiz Tuva Türk'ü dendiğinde çok uzaklarda oldukları için haberdar olmayabilirler. Haberdar olanların da bilgilerini tazelemek için şöyle üstünden birazcık geçelim istiyorum.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan belki bilebilirler. Ya Tuva Türk'ü olduğu söylendiği için belki oradan bilirler.
Olabilir. Ülkenin güneyinde Moğolistan var. Şöyle biraz yeri de gözlerinde canlansın dinleyicilerimizin. Doğusunda Buryat Özerk Cumhuriyeti var. Kuzeyinde Hakas Cumhuriyeti, batısında da Altay Cumhuriyeti var. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Coğrafi olarak çok dağlık bir bölge. Baktığımızda toprakların, yani arazinin neredeyse %80'i dağlık araziden meydana geliyor. O, çok azı ovalarla kaplı. Dolayısıyla da hani üretim, ekonomik faaliyetleri de ona göre şekilleniyor. Kendilerine biz Tuva diyoruz ama onlar Tıva diyorlar. Tıva Türk'ü diyorlar. Tuvaların tabii ki menşeiyle ilgili pek çok kaynak var. Özellikle Çin kaynakları bize bu konuda yardımcı oluyor.
Saf Türk dediklerini kendilerine. Evet. Değil mi hocam?
Evet, baktığımızda şimdi konuşacağız zaten. Kadim Türk geleneklerini çok iyi muhafaza ettiklerini görüyoruz. Ve tarihi kaynaklar bize milattan sonra 3. ve 4. asırlarda Çin'in kuzeyinde büyük bir devlet kurulduğunu, bunlara Toba ya da Topa adını verdiklerini söylüyor kaynaklar. Muhtemeldir ki, yani Tuvalar arasında çok yaygın bir kanaat, bu isimden kaynaklı olarak Tuva adını ya da onların tabiriyle Tıva adını almışlar. Biz başka kaynaklarda Tıvaları Soyon, Soyot, Uranhay falan gibi isimlerle de kaydedildiğini görüyoruz. Bu adlarla da anılıyorlar ama Günümüzde toplu olarak bu adla bilinen insanlara, işte o cumhuriyet içerisinde yaşayan insanlara biz Tuva Türkü demeyi tercih ediyoruz. Tabii tarihlerine çok öyle uzun uzun girme niyetinde değilim ama yaşadıkları topraklara baktığımızda uzun süre onlar hakimiyet kurana kadar Hunların, Göktürklerin, Uygurların bu topraklarda hakim olduklarını, hatta Çinlilerin, Rusların da o bölgede hakim olduklarını söylemek mümkün. Yenisey Kırgızları, ki onların aslında köken olarak da bağlı oldukları grup. Yenisey Kırgızlarının işte bölgeyi hakimiyet altına almalarından sonra uzun süre artık onların hakimiyeti söz konusu oluyor ve günümüzde artık Rusya Federasyonu içerisinde şöyle bir tarihlerini, hani kuruluş tarihlerini falan baz alacak olursak en uzun soluklu Türk Cumhuriyetlerinden biri olduğunu söylemek mümkün Tuvaların. Nasıl yaşıyorlar? İşte yaşadıkları yerin coğrafi koşullarını biraz bahsettik. Dolayısıyla konar göçer olduklarını herhalde anlayabilmek mümkün buradan. Yani ne demek istiyoruz? Yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda yaşıyorlar. Ve hayvan besleyerek daha çok geçimlerini sağlıyorlar. Ve özellikle Stalin döneminde yoğunluklu olarak yerleşmeye başlıyorlar. Ama bugün hala baktığımızda yerleşik olmalarına rağmen hayvancılığı devlet üretimi, devlet eliyle gerçekleştirmelerine rağmen yine Tuvalar için konar göçer bir halktır. Büyük ölçüde hayvancılıkla geçinirler gibi yargılarda bulunmak mümkün. Kısaca böyle tanıtabiliriz Tuvaları ama tabii ki bu sadece ana hatlarıyla bahsedeceğimiz şeyler.
O zaman Slava'ya bir daha kulak verelim. Tuva Türklerinin mevcut inanç sistemi nasılmış, dinleyelim.
İlginçtir ki bugünün Tuvalıları çok rahat bir şekilde hem kadim Kam, yani şaman dinlerini, hem de 18. yüzyılın ikinci yarısında güney komşusu olan Moğolistan üzerinden gelen Budizm dinini de aynı anda yaşatmaktadırlar. Budizm barışçıl bir din olduğundan Tuvalıların geleneksel Kam diniyle uyum içinde varlığını sürdürmektedir. Bunun örneklerine sık sık rastlanılıyor. Birisi hastalandığı zaman bizim Tuva'da hem Hüre dediğimiz Budist ibadethanelerinde dua edilir, hem de eve bir kam çağrılarak geleneksel bir ayin düzenlenir. Budizm kitabı ibadethanesi rahipleri olan bir din iken, şaman dininin temsilcileri olan kamlar genellikle atadan oğula aktarılan bir sıra dışı güç ve vasıf sahibi oluyorlar. Yani kamlar seçkin insanlardır ve tabir caizse kamlık kandan gelir diyebiliriz.
Evet hocam. Slava'ya teşekkür edelim. O bir girizgah yapmış oldu.
Evet.
Tengricilik, gök tanrı ve Kayrahan. Yani tek tanrıya da burada bir atıf var. Siz ne dersiniz?
Evet, şimdi Slava bize aslında Budizm'le şamanizmin birlikte yaşadığından, bu topraklarda uyum içerisinde dini inanış unsurlarını oluşturduğundan söz etti. Yani daha vaktimiz uzun olsa eminim çok daha fazlasını anlatacaktı bize. Şimdi 1928 yılına baktığımızda Tuva'da neredeyse 3500 lama olduğunu, yani lamaist Budizm'in temsilcisi bir din adamı olduğunu görüyoruz. Yani 3500 kadar. O dönem nüfusun Tuva'da 82 bin olduğunu düşünecek olursak çok ciddi bir sayı bu aslında. Neden böyle bir sayıya ulaşmış orada lama sayısı? Çünkü her aile evden birinin, özellikle erkek çocuklardan birinin lama olmasını istemiş. Dolayısıyla bu sayı her ailenin böyle bir niyeti olduğundan artmış. Şimdi Budizm orada devlet desteği almış uzunca bir süre. Devlet eliyle bir dönem malum nedenlerden ötürü tabii ki yerel inanışlar bastırılmaya, yok edilmeye çalışılmış. Ama buna rağmen şamanizm hiçbir zaman Tuva Türkleri arasında yok olup gitmemiş. Bilakis Budizmle birlikte çok iyi bir uyum yakalayarak kendi geleneklerini, şamanist geleneklerini Budizm'e de yedirerek, yerleştirerek yeni bir terkip oluşturmuşlar Tuva Türkleri. Dolayısıyla bugün gördüğüm, yani bugün hala lamalara baktığımızda, oradaki lamalara aslında şaman ayinlerini uyguladıklarını görüyoruz o Tuva topraklarında. Tabii şimdi bu Tuvalar deyince biz Budizm'den daha çok hemen aklımıza şamanizm geliyor. Çünkü biz şaman Türklerin eski dinleri şamanizmdir diye çok genel geçer bir yargıya da sahibiz. Oysa ki Türklerin inanışı gök tanrı inanışı. Şamanizm ne o zaman? Yani madem Tuvalar şaman diye anılıyor, biz şamanizmi nereye oturtacağız? Yani buna bir din mi diyeceğiz, bir inanış mı diyeceğiz, bir
Gelenek.
gelenek mi diyeceğiz? Ne dememiz gerekiyor? Şamanizm tipik olarak aslında Sibirya ve Orta Asya'ya özgü dinsel bir olgu. Kelimenin kökenine baktığımızda biz şaman diyoruz. İşte Tuva'da ham ya da kam diyorlar. Tatarca'da kam deniyor. Hepsi aslında şaman kelimesine çıkıyor sonuçta. Şimdi Asya'nın sözünü ettiğimiz yerleri işte Sibirya bölgesi, kuzey kesiminin neredeyse tamamında insanların kutsalla olan iletişiminin çoğu bu şamanlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Çünkü esrime ya da bir trans haline geçme dediğimiz o deneyimin en yetkin kişileri olan insanlar bu şamanlardı. Dolayısıyla bu aktivitenin çok temel sayıldığı bu bölgelerde yani Asya içlerinde esrimenin baş ustası da şamanlar. Dolayısıyla şamanizm aslında bir tabii çok basit bir haliyle söylüyorum bunun çok daha fazlası ama bir esrime tekniği yani transa geçme
Transa geçme
tekniği
hali.
hani aynı zamanda da. Ve ileri sürülen bir takım görüşlere göre şaman dediğimiz kişinin yani adını şaman olarak nitelendirdiğimiz insan aslında kelimenin bize söyledikleriyle de paralel bir anlam içeriyor. Ne demek şaman? Bilgi sahibi kimse demek. Tunguzca bir kelime olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şamanın da bu özelliklere haiz bir kişi olması zaten kaçınılmaz. Şimdi şamanizmin tabii ki konuşulacak olursa burada yani Tuvalar bağlamında ele alacak olursak saatlerce konuşmamız gerekir ama çok ana hatlarıyla isterseniz neler içeriyor onlardan birazcık bahsedelim. Şamanizm tabii dünyaya bakış açısının üç temel yani temel fikrine göre dünya üç katmandan oluşuyor. Bu çok temel bir şey şamanizm için. Yeraltı, yerüstü ve gökyüzü. Üçünde de bazı farklılıklarla birlikte insana yabancı olmayan hayat tarzı sürdüren bir takım ruhlar yaşıyor. Ve insanın değişik görevleri olan birkaç ruhu olduğuna inanılıyor her insanın ve insanın yeryüzündeyken sürdürdüğü hayata göre ölüm sonrası hayatı olduğuna dair bir inanış da var. Şimdi aslında bu söylediğim şeyler o kadar tanıdık ki
Evet.
yani Türklerin neden bu kadar kolektif bilinç altında geleneksel bir din algısı yattığı halde İslamiyet'i bu kadar kolay
Tarihseçmiş.
kabullenmesindeki etkenleri de aslında bir anlamda anlatmış oluyoruz. Bir kere tek tanrı inanışı var. Biz işte şamanizm diyoruz ama gök tanrı inanışına mensup Türkler. Yani tek tanrı anlayışı tarihin çok eski dönemlerinden beri ki bu çok önemli bir medeni bir merhale. Yani put yok, başka tapınılan herhangi bir şey yok. Kutsal olduğuna inanılan bir takım ruhlardan söz edebiliyoruz en fazla. Yaratıcının tek olduğuna inanıyoruz. Yani Türkler hep tarih boyunca buna inanmışlar. Dolayısıyla İslamiyet'i çok kolay benimseyip uygulamamızda bu bilinçaltımızda yatan bu bilgiler de var
Yani
aslında.
ölümden sonraki ahiret
Evet, tamamen aslında
yaşamı da
yani
var.
bunu söylemiyor ama
Ama
bugünkü bilgimizde biz buna işaret ettiğini düşünüyoruz o günkü şamanistik anlayışın. Tuva'da şamanizmin tarihsel kökenlerine baktığımızda aslında biraz önce Hunların falan o topraklarda hakimiyet sürdüğünden bahsetmiştim. Hunlara kadar götürmek mümkün oradaki şamanların varlığını. Bu haliyle yani Tuva'da uygulandığı haliyle şamanizm işte insanların şamanlar aracılığıyla yukarı ve aşağı dünyanın öyle ifade edelim biz bunları ruhları ile iletişim kurmasını sağlıyor. Şaman dediğimiz kişi işte bu becerileri sayesinde ya işte hastaları iyileştiriyor ya kaybolmuş ruhları buluyor ya bereket için yüce ruhlarla iletişim haline geçiyor, dua ediyor onlara ve o kadar onun iyileştirici, olgunlaştırıcı, var edici gücüne inanıyor ki Tuva halkı 1993 yılında şamanizm Tuva topraklarında iyileştirici bir sağlık sistemi olarak kabul edilmiş ve resmiyete de, yani resmiyet de kazanmış durumda o topraklarda. Ve çok temel olan yine şamanizm için, aslında genel olarak şamanizm için söyleyebileceğimiz, ama Tuva şamanizmi söz konusu olduğunda da üzerinde hassasiyetle durmamız gereken diğer bir mesele, insanla doğanın bir bütün olarak kabul ediliyor olması. Bu çok önemli. Aslında bu da yine Anadolu'da Müslüman Türkler arasında da çok bilindik bir kavram. Biz belki böyle isimlendirmiyoruz şamanizmin isimlendirdiği gibi, ama yaşam şekillerimize, üsluplarımıza baktığımızda bizim de Anadolu topraklarında Müslüman Türkler olarak ya da işte başka Türk dünyasının başka yerlerinde İslamiyet'i seçen Türkler olarak yine aynı şekilde tabiatla insanı birbirinden ayrı görmeyen bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Ve bu da bütün hayatımıza yansıyor aslında. Şimdi canlıların bir kere ruhları olduğuna inanıyoruz. Animistik anlayış diyor buna literatür. Ne demek yani? Her canlının bir ruhu var. Her işte ağacın bir ruhu var, suyun bir ruhu var. Hatta biraz daha öteye götürelim. Şu masanın, işte oturduğumuz sandalyenin, işte bizim işimize yarayan, hayatımızı kolaylaştıran her nesnenin bir ruhu olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla da bu hassasiyetle yaklaşıyoruz her şeye. Bütün yaşamımızı bunun üzerine planlıyoruz, kurguluyoruz. Tabii ki doğa unsurları da bundan fazlaca nasibini alıyor. O yüzden çok hassas bir ekolojik bilgi, evet, Tuva insanının dünya görüşünü ve hayatını şekillendiriyor diyebiliriz.
Hayvanlara yüklenen kutsallık da bunların içerisine giriyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Direkt tabii hocam. Yani bu sözünü ettiğim animistik anlayışı sadece ağaca, işte toprağa, suya, denize, gökyüzüne mal etmiyoruz. Hayvanların da bir ruhu olduğuna inanıyoruz. Tuvalılar daha erken inanıyor tabii ki. Tuva Türklerin de bunda aynı şekilde davrandığını görüyoruz. Evet. Zaten şamanizmin olduğu her yerde aslında bu söylediğimiz şeyler genel geçer bilgiler. Ama Tuva şamanizmi söz konusu ise eğer bugün bunu konuşacaksak, bunları biraz daha detaylandırmaya ihtiyacımız var.
Şimdi bir de tabii öteki dünya inancı diyelim. Ölünün tabiata bırakılmasıyla herhalde onlar da devam ediyor. Slava'da bize tekrar ses gönderiyor. Dinleyelim bakalım, ölünün tabiata bırakılması nasılmış Tuvalarda?
Eskiden bizim oralarda vefat eden birisinin cesedi gömülmezmiş. Yerleşim birimlerinden uzakta belirlenmiş bir özel yere öylesine bırakılır imiş. Bırakıldıktan sonra tabii sezona göre değişir. Yazın daha çabuk, kışın daha geç veya hiç meydana gelmeyebilir, ama havaların sıcak olduğu dönemlerde cesetler kalkarmış. Şiştiğinden dolayı böyle oturmuş hal alır imiş. O zaman kam çağrılır. Kam gelip kamlayarak oturan cesedi tekrar yatırır imiş. Öyle bırakmanın sebebi de aslında çok ilginç. Ölen birisinin yeryüzünde kalan vücudu bile kuşlara, böceklere yem olsun diye bu şekilde bırakılır imiş.
Slava çok güzel anlattı. Peki kamların şaman inanışındaki yeri ve görevi nedir Dilek Hocam?
Şimdi Mustafa Bey, ona geçmeden önce Slava'nın bu söylediğinin üzerine bir şey söylemek tabii istiyorum hazır aklıma gelmişken. Şimdi tabii Slava'nın başta söylediği gibi Tuva topraklarında Budizm'le Şamanizm bir arada yaşıyor. Şimdi tabii ki Budist inanışlar da orada bir takım yaptırımları var, uygulamaları var. Ama aynı zamanda Şamanizm'in de var. Şimdi bu ölümle ilgili geleneklerde belli ki Budist gelenekler hala sürdürülüyor. Aslında orada da Şamanizm'in yine bu insanı doğayla bütün halde gören felsefesinin insan hayatının bittiği noktada da kendini gösterdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü insanı diyor, herhangi biri öldüğünde diyor doğanın bir yerine bırakıyoruz mevsim şartlarına göre. Neden? Ondan kurt kuş faydalansın. Yeniden bir başka bedende, belki bir bitkinin gövdesinde, belki bir işte arının kanadında, bir karıncanın gövdesinde yeniden hayat bulsun diye yapılıyor bu. Ama biz eğer doğrudan doğruya şamanizmden ya da Türk geleneklerinden söz edecek olsaydık, orada mesela şöyle bir uygulamanın olduğundan da bahsedecektik. Türkler genellikle, eski Türk dinine mensup Türklerden bahsediyorum tabii ki, ölenleri dağların ya da işte ağaçların tepelerine koyuyorlar. Ya yüksek bir tepeye ya da bir ağacın üst dallarına koyuyorlar. Bir kere oradan ruhunun göğe daha kolay ulaşabileceğine inanıyorlar. Çünkü gökte en üstte Tanrı var, gök Tanrı var. Dolayısıyla ona çok daha çabuk ulaşacağına dair bir inanış var. Ve tabii ki yine aslında bir ağacın tepesindeyken onu bir kartal, bir akbaba yiyerek işte yine dediğim gibi o döngüyü de sağlamış olacak.
Devam edecek bu habitat.
Ve bu anlayış aslında bu bilgi bizde yoksa bile dilimizde yaşamaya devam ediyor. Biz mesela cenaze kaldırmaktan söz ediyoruz. Oysa ki biz cenazeyi
gömeriz.
Defnediyoruz. Yere, toprağa, bilakis yere gömüyoruz. Nereden geliyor bu kaldırmak sözü? İşte buradan geliyor. Yani bu ağaç tepelerine, yüksek tepelere bırakmamız, kaldırmamızla ilişkili olarak dilimizde hala yaşamaya devam ediyor. Yani bizler Anadolu'da da şaman değilsek bile o anlayışla bir takım söz kalıplarını kullanmak suretiyle aslında yaşatıyoruz.
Yani tahtaya vurmak bile oradan geliyor hala.
Aslında işte biraz önce masanın canı vardır dedim ya. Orada işte vururken.
Üç kere böyle.
Evet. Ne yapıyoruz? Ya işte yerin kulağı vardır diyoruz mesela. Daha doğru bir örnek olacak o. Neden yerin kulağı olsun ki? İşte yer bile canlı. Onun bile ruhu var. Aslında bunu düşünerek söylüyoruz. Belki farkında değiliz ama bilinçaltımızda yatan bilgi bu. Bu bilgi bize bu
kodlanmış
sözü söyletiyor.
Yani.
Evet, İnebi. Kesinlikle öyle. Bu animistik anlayış bizde de hala yaşamaya devam ediyor. Şimdi kamlara gelelim. Çünkü çok ilginç bir konu. Yani bu süreye sığdıramayacağımız kadar uzun ama şimdi madem şamanizm falan kam dedik, birazcık onların özelliklerinden de söz edelim. Çünkü çok önemli görevleri var. Yani şamanların, kamların. Bize bunu işte Türk destanları da zaten söylüyor. Oradaki işte çok bilge kişilerden bahsediyor. Destanlarda da bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Kim bu şamanlar? İşte biraz önce söyledim. Yukarı dünya ile aşağı dünyanın, yani gökyüzüyle yer altının arasında bağ kuran, bu ruhlar arasındaki irtibatı sağlayan kişilere diyoruz biz şaman ya da kam. Bu şamanın tabii ki vecd haline ya da işte biraz önce esrime dedim, trans dedim, hangisini seçecek olursak olalım, bu hale geçmesi sayesinde işte ataların, doğanın ruhlarıyla konuşması, işte kehanette bulunması, geleceği tahmin edebilmesi, işte ruhlarını kaybetmiş kişilerin veya yine ruhunu kaybetmekten ötürü bir hastalığa yakalanan ve ızdırap çeken insanların dertlerine çare arayan bir kişi. Bu. Yani evet. Çok önemli fonksiyonları var. Şimdi şamanizmde hastalığın ya da ölümün sebebi olarak çok temel bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Şamanların en önemli rolü olduğu için. Şamanlar diyorlar ki, yani öyle inanılıyor. Bir hastalandıysa ya da öldüyse ya bir ruhunu kaybetmiştir dedim ya, insanın birkaç ruhu olduğuna inanıyorlar ya da tamamen bütün ruhlar o bedeni terk etmiştir. O yüzden de kamın görevi bunu teşhis ettikten sonra, yani niye insan hastalanırı teşhis ettikten sonra kamlama sayesinde, ki bu esnada ona yardımcı ruhlar eşlik ediyor. Sadece yardımcı ruhlar değil, aynı zamanda eşyaları, kamlar, bilmiyorum dinleyicilerimizin elinin altında internet var. Mutlaka bir görsel bulup baksınlar.
Aslında filmlerde falan mesela hatırlayabilirler yani. Evet. Şaman, o.
Evet, yakın dönemlerde o tip filmlerde
çekildi. O transa geçme halinde olup da hani bir şeyler bağırıp çağıran, böyle teş çalan.
Evet.
O şeyi
çok
hatırlayabilirler.
Çok ilginç kıyafetler giyen, işte elinde tefi, tokmağı olan bir kişi hayal etsinler. Bütün bunlar ona yardım ediyor o esnada. Yani o kamlama sırasında, vecd haline geçerken bunlardan faydalanıyor. Kamın en önemli eşyası aslında bu tef. Moğolca bir kelime olarak da düngür ya da tüngür diyorlar onlar tef yerine. İşte şamanın işine yoğunlaşmasını sağlıyor o gürültüsüyle ve içinde dolaşmaya hazırlandığı o manevi alemle temas kurmasında çok büyük bir yardımcı. Aynı zamanda da atı, yani onun üstüne biniyor aslında tef ile birlikte. Tef'in tokmağına da orba diyorlar. O da aslında bir anlamda kamçısı. Yani atı kamçılarken kullandığı şey aslında orada tokmak oluyor.
Evet.
Kamın giysisi çok özel. Ondan özellikle bahsetmek istiyorum. Aslında o dinsel bir mikrokozmosu da temsil ediyor. Yani ona baktığınızda kıyafetine yapı olarak, simgesel olarak bir sistemi oluşturduğunu görüyorsunuz. İşte eser açıdan da tabii kutsanmış olduğu için, çok çeşitli ve manevi güçlerle bezenmiş olduğu için, ruhlarla donatıldığı için ona dua ederken, transa geçerken oldukça yardımcı oluyor bütün bu eşyaları.
Evet. Ve bir de kamların görevlerini Slava'nın verdiği örnek var. Bir gelenek de var. Yeryüzünde kalan ruhlar ve erkek çocukların korunması acaba Tuvalar'da nasıl oluyormuş? Slava'dan dinleyelim.
Yeryüzünde pek çok ruhların dolaştığına inanılır. Çeşitli sebeplerden dolayı ölen insanların ruhları dünyevini terk edemez ve bizim aramızda dolaşır dururlar imiş. Ve şamanlar özel ritüel düzenleyerek bu tür ruhları bulup ahirette geçmelerine yardımcı olurlar. Yani biz bu şekilde inanırız. Şimdi bu ahirette geçemeyen ruhlar genelde dünyevindeki kalan insanlara zarar verirler. Onların tabiatı öyle. İşte bu söz konusu karanlık güç ve ruhlardan korunmak amacıyla geliştirilmiş bir gelenekten söz etmek istiyorum şimdi. Benim anneannem anlatırdı. Onun çocuklu zamanında çok yaygınmış bu. Karanlık güçler sağlıklı ve yakışıklı erkek ruhlarını almak isterlermiş. Yani o ruhlara sahip olmak isterlermiş. Yeni doğan erkek çocukları yok edip onların ruhuna el koymak isterlermiş. İşte bundan korunmak için bu erkek çocuklarına kötü veya çirkin isimler takılır ki kötü ruh o çadıra geldiği zaman çocuğa dokunmaz imiş. Çadırdaki çocuğa zarar vermeden orayı terk edermiş. Yani kısacası bir erkek çocuğuna çirkin bir isim koymanın amacı o çocuğu onlardan korumaktır. Yani o kötü ruhları kandırmaktır.
Slava'ya çok teşekkür ediyoruz. Biraz tabii konu biraz da korkutucu ama diğer taraftan da hani onun da bir çaresini bulmuşuz gibi.
Evet.
Yani Türkler Türkler olarak biliyorsunuz yani bir çare muhakkak bulunur. Kötü isim vererek o kötü ruhtan da evet. Kurtulabiliyormuş.
Şimdi bu Slava'nın anlattığı aslında o kadar ilginç ki Anadolu'da da benzer uygulamalar var. Anadolu'da da mesela çok güzel çocukları seni çirkin falan diye severiz.
Sever.
Yani bunu aslında hiç boşuna yapmıyoruz. Aynı mantıkla nazardan korunsun, kötü ruhlar işte hani bizler kötü ruh demiyoruz da nazar diyoruz.
Nazar.
Aslında söylediğimiz şey o. Etrafında işte varsa nazarı değecek herhangi birisi onun gözünden sakınmak için.
Hem gözlerden sakındırmak için en azından.
Dahası yine o isim koyma diyor, çirkin isimler koyarız diyor Slava. Bizde de mesela eğer çocuk diyelim bir ailenin çocukları hep doğup ölüyorsa bu nedir? İşte kötü ruhlar o çocuğu alıyordur falan gibi bir anlayış da var.
Evet.
O yüzden o ruhları kandırmak için çocuğa
satılmış
gibi isimler koyuyoruz. Yani biz bu çocuğu sattık, bizim değil. Hani bize musallat oluyorsun ya.
Bizim
çocuğumuz
değil, yani,
değil
gerçekten.
Kandırmaya çalışıyoruz aslında o ruhları. O kadar benzer ki. Yani işte bizden kilometrelerce ötede şamanist, Budist bir Türk topluluğu, Anadolu'da işte Müslüman Türk topluluğu ya da Kazakistan'da bir Türk topluluğundan bahsediyoruz. Aynı sonuçları çıkartmak mümkün. Bu da işte bizim müthiş ortaklıklarımız, i̇şte. Bizi her sefer hayretlere düşüren ve her sefer de aslında çok mutlu eden sonuçlar.
Evet.
Onlardan birinden bahsetti Slava. Teşekkür ederiz ona.
Çok teşekkür ediyoruz. Hem Slava'ya teşekkür ediyoruz hem Dilek Hocam size teşekkür ediyoruz. Ve Tuvaların şaman gelenekleriyle de bağlantılı olan Hömeyleri, yani gırtlak müziği de var. Hömeyi günümüz müziğiyle birleştiren sanatçılardan biri de dünyaca ünlü bir Türk müzisyen Ümmet Özcan. Ümmet Özcan'ın Kayra şarkısıyla sonlandırıyoruz bugün Kültür Otağı'nı. Hoşçakalın.
Çonum surle buzu sular abaz bezik dursun suruk malin bazi mende surluk kuzu ulam Sumu çonum surle buzu sular abaz bezik dursun suruk malin bazi mende surluk kuzu ulam usun Sumu çonum surle buzu sular abaz bezik dursun suruk malin bazi mende surluk kuzu ulam Wow, surle huzur sular avaz bezik dursun suruk malin bazimindi surluk kuzu ula musul suluk onum surle huzur sular avaz bezik dursun suruk malin bazimindi surluk kuzu ula musul suluk onum surle huzur sular avaz bezik dursun suruk malin bazimindi surluk kuzu ula musul ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula
Rota.